Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Sevgili seyirciler merhaba. Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyonun 2 yıl daha uzatılmasını öngören tezkerenin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini bekliyoruz. AK Parti, MHP ve İYİ Parti tezkereye evet diyecekken Cumhuriyet Halk Partisi daha sanırım nasıl bir oy kullanacağı yönünde belirsizliğini koruyor. Parti içindeki bazı milletvekilleri tezkereye hayır oyunun denilmesi için bazı kampanyalarda bulunurken birçoğu sanırım evet diyecek. HDP'nin tutumu da zaten belli. Tezkerelere başından beri hayır diyor. Hem tezkerenin içeriğini hem muhalefetin tutumunu hem de bölgedeki son durumu konuşmak istiyoruz. Bölgeyi özellikle çok iyi bilen gazetecilerden biri bizimle. Musa Özdoğurlu. Musa Bey hoş geldiniz. Teşekkürler kabul ettiğiniz için. Sanırım seste bir sorun var. Ben duyamadım sizi ama.
Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, iyi yayınlar.
Merhabalar, teşekkürler. Şimdi tezkereye evet denilmesi halinde arkadaşlar kontrol etmişler. 78. kez yurt dışına asker gönderilmesine onay verecekmiş Türkiye. Şimdi Irak ve Suriye tezkeresini bir yanda tutuyorum. Lübnan'ı bir yanda tutuyorum. Çünkü sanırım Lübnan'daki durum biraz daha farklı. Lübnan'ı ayırarak soruyorum o yüzden size. Irak ve Suriye için hazırlanan bu yeni tezkerenin hedefi nedir, ne olabilir?
Tabii bu Lübnan'daki Birleşmiş Milletler çatısı altında olduğu için tamamen ayrı bir mesele, rutin bir mesele yani. Fakat Suriye ve Irak'takini iki başlık altında görmemiz lazım. Aslında ikisini de daha sonra belki hani birleştirebiliriz. PKK ve Suriye'deki, Türkiye tarafından Suriye'deki devamı olarak görülen PYD'ye yönelik aslında bu. Ama Suriye'yi yine ikinci bir başlık açmamız lazım Suriye için. Türkiye'nin aynı zamanda bu orada yani Suriye'de hakim olduğu bir takım bölgeler var ve Türkiye buralardaki hakimiyetini bir yandan da devam ettirmek istiyor aslında. Buradaki başlığı yani yine Suriye'deki başlığı hem bir yandan Suriye yönetimine ve Rusya'ya karşı yani Suriye'nin birlikte hareket ettiği Rusya'ya karşı hem de Amerika Birleşik Devletleri ve birlikte hareket ettiği PYD'ye karşı. Dolayısıyla aslında iki ayrı bölge için düşünmemiz lazım coğrafik olarak. Birincisi tabii Fırat'ın batısını hani biraz tarif edelim. Fırat'ın batısında İdlib zaten hani bir il olarak uzun zamandır tartışma konusu. Ve İdlib'i bir dikdörtgen olarak düşünecek olursak işte üst tarafı ve batı tarafı yani kuzey ve batı tarafı Türkiye'ye komşu. Diğer taraftan da doğu ve güney tarafı da Suriye'nin diğer illerine komşu. Bunun yanında tabii İdlib'in daha kuzeyinden başlamak üzere Türkiye sınırından ta Fırat'a kadar eğer bir yay çizecek olursak, bir L çizecek olursak aslında bu bölgede de Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında Türkiye'nin hakim olduğu bölgeler var. Tabii bunlar içerisinde en önemli merkezlerden bir tanesi Afrin'di. Burası da TSK tarafından ve aynı zamanda birlikte hareket ettiği örgütler tarafından ele geçirildi. Ve sonrasında da oradan itibaren Türkiye'nin hakimiyeti devam ediyor. Ve bunun yanında tabii o bölgede Azez'den başlamak üzere güneye birazcık sarkacak olursak yine bir yay şeklinde hala aslında bir Kürt varlığı söz konusu. Tabii burası aynı zamanda Halep'e komşu olan bir yer ve hemen arkasından da Suriye'nin hakim olduğu yani Suriye ordusunun hakim olduğu bölgeler başlıyor. Ve tabii hem bu bahsettiğim yayda yani bu şeyde yani Azez'in güneyinde olan bölgede Türkiye ve Rusya ve aynı zamanda YPG devriye geziyorlar. Hem de doğusuna doğru gidecek olursak Cerablus'un biraz daha güneyinde Münbiç var. Ve Münbiç de aslında Daha önceki operasyonlarda Amerika ile Türkiye arasında bayağı bir pazarlık konusu olmuştu ve Türkiye bu bölgeden de aslında Amerika'nın garantörlüğünde, Obama dönemindeydi bu, garantörlüğünde Kürtlerin oradan çıkmasını istemişti. Daha doğrusu YPG'nin oradan çıkmasını istemişti ve Amerika bu yönde bir garanti vermişti. Fakat o gerçekleşmedi ve hala Münbiç'te şu anda Rusya ve Suriye ve aynı zamanda tabii ki YPG bir devreye geziyorlar. Dolayısıyla iki bölge var Fırat'ın batısında. Doğusundaysa Türkiye'nin bir şerit halinde, bazı yerlerde yaklaşık 30-35 kilometre derinliğe inen bir şerit halinde bir bölgeyi şu anda elinde tuttuğunu biliyoruz. Ve bu da Barış Pınarı harekatıyla oldu. Ve bütün bu bölgelerde Türkiye sadece tek başına değil, aynı zamanda kendi oluşturmuş ya da işte düzenlemiş olduğu ve Suriye Milli Ordusu adı verilen oluşumla birlikte hareket ediyor. Ve bu bölgelerde de Türkiye, daha doğrusu Batı Fırat'ın doğusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda bir mücadele halinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye askeri yardımlarını devam ettiriyor. Ve iki ülke arasında, yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginlik olduğunu da göz önüne alacak olursak, hem bir yandan burası bir sebep olarak görülebilir, hem de diğer bir takım gerginliklerle ilgili olarak aslında masadaki bir kart olarak görülebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de birkaç başlığı var aslında, ama bunların hepsini bir ana başlık olarak şu anda Türkiye'nin kendi güvenlik algılamaları tanımlamasıyla kendisine yönelik bir terör tehdidi ya da ona benzer bir tehdit nedeniyle bu tezkereleri istediğini, tabii bunlar kağıt üstündeki yani resmi şeyler, açıklamalar, bu şekilde özetleyebiliriz. Irak tarafı dediğim gibi doğrudan doğruya aslında PKK'ya yönelik olarak bundan sonra yapılabilecek herhangi bir harekatla ilgili bir izin isteği.
Peki daha önceki tezkereler sanırım Irak ve Suriye tezkereleri de 2014 yılında birleşmiş olduğunu okudum. Yani hep o dönemden bu döneme sanıyorum 1 yıllığına uzatılıyormuş. Şimdi bu tezkerenin süresi 2 yıllığına uzatılma kararı var. Bunun bir anlamı var mı? Yani bu 1 yıl 2 yıl muhabbetini değerlendirecek olursak altından bir okuma yapabilir miyiz? Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
Yani özel olarak tabii işte hani 2 yıl boyunca devam edecek bir süreçten bahsediyor olamayız. Benim tahminim aslında bir şekilde bürokrasiyi aşmak. Yani her sene hani bunun işte gündeme gelmesi, çeşitli tartışmalara sebep olması muhtemelen iktidarda bir rahatsızlık yaratıyor. Ya da en azından rahat hareket edemediği düşüncesini yaratıyor ki bu sefer mesela 2 yıllık bir süre istiyorlar. Dolayısıyla bu bence sık sık bu meselenin işte meclise gelmesi ya da kamuoyu önüne gelmesi veya işte tartışılması gibi bir takım konuların önüne geçilebilme amacıyla yapılmış. Ama özel olarak eğer hani gelecekte ne olacağı konusunda bir projeksiyon yapmaya çalışacak olursak, şu anda hiç kimsenin kestiremediği bir durum var. Yani o kadar karmaşık bir durum ki çok sayıda aktör var ve çeşitli düzeylerde çok sayıda aktör var. Yani işte devletler düzeyinde var, yerel olarak Suriye'nin kendisi var ve Türkiye var, komşusu olarak, kara komşusu olarak, hem de aynı zamanda örgütler bazında ya da Suriye muhalefeti bazında veya Kürtler bazında yine aynı şekilde bir karmaşıklık söz konusu. Bunların her birisi bir diğeriyle ya da birkaçıyla işbirliği ya da çatışma halinde. Dolayısıyla çok sayıda veri var elimizde ve bu nedenle önümüzdeki dönem için işte şu kadar sürebilir, bu kadar sürmez ya da şu olabilir, bu olabilir gibi ancak şartlı bir takım tahminlerde bulunabiliriz. Yani şöyle olursa böyle olur gibi tahminlerde bulunabiliriz ki şu anda belki de sadece bu 2 yıllık süre için yani bir şey koymak lüks olabilir. Yani fazla gerçekçi olmayabilir.
İddialı, evet evet. Peki bir yandan da Suriye'de okuduğumuz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla anayasa görüşmeleri devam ediyor deniyordu. Sonradan çok hayal kırıklığı oldu denilen bir takım açıklamalar da yapıldı. Orada son durum nedir, size onu sorayım.
Şöyle, Suriye'nin anayasasıyla ilgili tartışmalar ta 2012'ye dayanıyor aslında. Yani oradan bir takım bilgiler verirsek zannediyorum izleyicilerimiz çok daha şey yapabilirler. Yani meseleyi görebilirler. Şimdi 2012'de bir referandumla yeni bir anayasa kabul edildi Suriye'de. Ve bu anayasadaki en önemli iki değişiklik, bir tanesi Maas'ın, yani bir 8. maddesi vardı bu anayasanın, yani 2012 öncesindeki anayasanın. Ve bu madde şöyle bir maddeydi: Maas toplumun ve devletin lideridir. Ve 2012 anayasasında bu kaldırıldı. Bu ne demek? Daha öncesinde bazı seçimlere neredeyse hani tek başına giriyordu. Çünkü ulusal ilerici cephe diye bir cephe vardı ve seçime girmek isteyen komünist partiler, işte liberaller, milliyetçiler, diğer partiler de bu cephe içerisinde yer almak zorundaydı seçime girmek için. Dolayısıyla seçim aslında bu partiler arasında oluyordu ve aslan payı bağısına oluyordu. Fakat bu madde kaldırıldıktan sonra Suriye'de serbest seçimler olmaya başladı. Yani X bir parti bu cepheye dahil olmadan da seçimlere girebilmeye başladı. Bu bir. İkincisi ise yerel yönetimlerle ilgili olarak daha önce işte doğrudan Cumhurbaşkanı'ndan ta silsile yoluyla işte belediye başkanına inene kadar çok sıkı bir devletin denetimi içerisinde olan, kontrolü içerisinde olan bir yerel yönetim anlayışı vardı Suriye'de. Ve bu da gevşetildi ve ademi merkeziyetçilik olarak adlandırabileceğimiz bir madde kondu buraya. Ve bu maddeyle beraber Suriye'de bir yönetimde bir gevşeme oldu. Yani yerele biraz daha yetki veren bir gevşeme de oldu. Şimdi neden bu iki madde önemli? Bir tanesi tabii dediğim gibi yani çoklu seçimlerin yapılabilmesi ve işte son mesela seçimlerde işte Cumhurbaşkanı'na karşı birkaç adayın da çıkıyor olabilmesinin sonucunu getirdi. Bu aynı zamanda tabii muhalefetin de yeni işte partiler yoluyla yine yönetime katılabilme imkanını getirdi. Ama ikincisi şu anda devam eden en büyük tartışma olan Kürtlerle ilgili bir mesele. Yani burada tabii Kürtlerin Suriye'de siyasal özellik istemi var. Fakat diğer yandan Suriye yönetiminin ise sadece işte idari özellik verme gibi bir niyeti var ve pazarlıklar devam ediyor. O süreç ayrı bir süreç ama çok önemli bir madde bu. Şimdi bu iki madde yeni anayasada yer alıyor ama bu muhalefet tarafından yeterli görülmüyor. Fakat bütün bunların ötesinde asıl 2012'den bu yana işte Cenevre'de yapılan görüşmeler olduğu 5-6 tane, Viyana'da yapılan görüşmeler olduğu, işte Soçi'de yapılan görüşmeler olduğu, Astana'da yapılan görüşmeler olduğu ve hala aslında Viyana'da yeni anayasayla ilgili görüşmeler devam ediyor ki geçtiğimiz günlerde 6.sı yapıldı ve ilk defa muhalefetle yönetimin taslak oluşturmak konusunda bir anlaşmaya vardıkları ifade edildi ama toplantı sonrasında BM Suriye özel temsilcisi Pedersen dedi ki büyük hayal kırıklığı çünkü anlaşma sağlanamadı. Peki neden? Şöyle iki şey var. Birincisi muhalefet daha öncesinde Esad'ın Suriye'nin siyasal geleceğinde hiçbir şekilde yer almamasını istiyordu. Fakat yıllar geçtikçe Esad'ın kaldığı görüldü. Ve aynı zamanda tabii muhalefeti destekleyen ülkeler için de aynı durum söz konusu. Daha sonrasındaysa şimdi muhalefetin isteği kendilerinin biraz daha bir pay sahibi olmaları yönetimde. Ve dolayısıyla anayasanın kendilerinin yönetime katılabileceklerini kolaylaştıran yeni maddelerle modifiye edilmesi istiyorlar. Şimdi buradan çıkıyor aslında bütün arıza. Yani bir yandan işte Esad'ın iktidarını kabul etmek gibi bir durum söz konusu muhalefet açısından eğer bu anayasayı kabul ederlerse. Ama bu durumda zaten bugüne kadar vermiş oldukları mücadeleden de vazgeçmiş olacaklar ya da bütün bu mücadeleyi yok saymış olarak Suriye otoritesini yeniden kabul etmiş olacaklar. Diğer yandansa bir şekilde yönetim içerisinde de yer almak istiyorlar. Çünkü artık Esad'ın tamamen hani gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu sefer olabildiğince katılmak istiyorlar. Suriye yönetimi de bu işi sürüncemede bırakıyor. Ama bunu sadece işte Suriye yönetimi sürüncemede bıraktığı için yürümüyor bu işler demek doğru olmaz. İki tarafta birbirine bir takım şeyleri kabul ettiremiyor. Bir nokta daha var bence çok önemli. Kürtler bir taraftan tabii Şam'la işte pazarlık halindeler. Diğer yandan uluslararası alanda tanınırlıkları var, artık muhatapları var ve bu mesele uluslararası bir mesele haline gelmiş durumda. Fakat buna rağmen Kürtler Anayasa Komitesi'nde yer almıyorlar. Yani Suriye'nin şu anda fiili olarak 1/3'ünü kontrol eden Kürtler Suriye Anayasası'nda yer almıyorlar. Kürtlerin de şöyle bir istekleri vardı. Suriye'nin resmi adı Suriye Arap Cumhuriyeti. Yani devletin adı bu şekilde. Ve Kürtler Arap kelimesinin buradan çıkartılmasını istiyorlar. Sadece Suriye Cumhuriyeti denmesini istiyorlar ki bu da aslında problem olan maddelerden, daha doğrusu pazarlık konularından bir tanesi. Dolayısıyla anayasa ile ilgili şu anda herhangi bir gelişme kaydedilmiş değil. Ama diğer yandan pazarlıklar da devam ediyor. Yani iki taraf arasında ve bu nedenle önümüzdeki belki dönemde özellikle tabii bu şeyle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi bir takım devletlerin anlaşabilmesiyle ilgili bir durum. Çünkü hala muhalefeti de yönetimi de destekleyen taraflar var ve hala bunlar aslında nasıl hani bir anlayış içerisindeyseler oradaki temsilcileri de o şekilde hareket ediyor anayasa görüşmelerinde. Dolayısıyla şu anda uzlaşılmaz gibi bir durum söz konusu ama Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir yumuşama söz konusu olursa ya da büyük bir sürpriz olarak muhalefet şu andaki konjonktürü kabul eder, yani Esad yönetimini kabul eder ve biz de tamam bu otorite altında içeriye gelip siyaset yapmak istiyoruz, bunu kabul ediyoruz derlerse anayasa görüşmeleri hemen biter. Sonuçta teknik bir mesele bu. Yani ama mücadele siyasi bir mücadele, ya da Suriye yönetimi bir taviz verirse eğer muhalefete, tamam sizin istediğiniz gibi olsun derse o zaman yine hani muhalefet gelip belki bir şekilde anayasayı kabul edip içeride siyaset yapmaya başlar. Ama bu şu anda yani çok da böyle kolay bir meseleymiş gibi görünmüyor doğrusu. Bu nedenle belki de daha uzun zaman anayasa meselesini konuşuyor olacağız.
Son olarak isterseniz tekrar Irak ve Suriye tezkeresine dönüp bizdeki muhalefetin tutumunu yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü yani bu hassas milliyetçi düşünceden ötürü diyelim. Yani dış politika konularında hep bir konsensus belirlenmiş gibi duruyor en azından Türkiye'de. Hep de zaten son zamanlarda konuşuluyor acaba. Yani yeni bir iktidar değişimi olduğu zaman yani bu dış politika konusunda nasıl tutum sergileyecekler, S-400'de nasıl tutum sergileyecekler, İdlib'de, Suriye'de vesaire. Dolayısıyla sorayım, size nasıl yorumluyorsunuz bu minvalde muhalefetin tutumunu?
Yani Türkiye'deki siyaset anlayışı içerisinde iç meselelerle ilgili olarak evet, yani muhalefet hani görece sert bir muhalefet yapıyor olabilir. Yani bu her zaman için böyleydi. Daha önceki yıllarda da böyleydi. Tabii bu ayrı bir değerlendirme konusu ama aslında muhalefet yapıyor. Fakat şöyle bir şey var. Dış meselelerle ilgili olarak Türkiye'de bu bir gelenek zannediyorum. Herkesin birlik olması gerektiği ve devletin aslında karar vermiş olduğu politikanın uygulanması gerektiği yönünde bir konsensüs var. Ve aslında yani bu bir yandan gerçekten de devlet refleksiyle partilerin hareket etmesinden kaynaklanan bir durum. Ama diğer yandan da bir şey var. Yani popülizm yapılması da söz konusu. Şimdi burada mesela muhalefetin biz işte hayır dediğini varsayalım. Hı hı. Bunu kamuoyuna bir şekilde kabul ettiremeyeceklerini düşünüyorlar. Hı. Hele hele tam da bugünlerde muhalefetin özellikle iktidar partisine oy veren kesimler ya da kararsız olan kesimler üzerinde onların tırnak içinde işte değerlerini daha önemseyen, öne çıkartan bir takım politikalara yer verdiğini düşünecek olursak zannediyorum bu mesele aslında bir şekilde anlaşılmış olur. Yani Türkiye'de dış mesele daima devlete teslim edilmiş durumda. İç meselelerse ayrı bir siyaset konusu olarak devam ediyor ve şu anda iktidarın kullandığı söylem bu meselenin bir devlet meselesi olduğu, bu meselenin bir beka meselesi olduğu ve bundan sonra Türkiye'nin güvenliği açısından işte bu tezkerenin çıkması gerektiği. Dolayısıyla muhalefet partilerine aslında söyleyecek çok da söz bırakmıyor iktidar bu söylemiyle ve bu nedenle de muhalefet herhangi bir şekilde bir düzen muhalefeti değil ama sadece iktidar partisine muhalifmiş gibi bir muhalefet yapıyor ve bu nedenle çok da hani işte karşı çıkacakları bir sonucu beklememek gerekir.
Musa Özürlü, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için, katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili seyirciler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.